Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Pek muhterem kardeşlerim, değerli Kur'an ehli, Nisa suresinin 75. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz görünür görünmez her türlü necasetten, pislikten hem bedenimizi hem kalbimizi tertemiz kılsın ve Kur'an'a dokunan, Kur'an'a erişen, Kur'an'la buluşan o mutahherun zümresine hepimizi dahil eylesin inşallah. La yemessuhu illel mutahherun, o Kur'an-ı Kerim'e ancak tertemiz olanlar dokunabilir buyuruyor Rabbimiz, yaklaşabilir. Öyleyse ona yaklaşabilmek için gerçekten tertemiz olmak gerekiyor. Biz tertemiz olma niyetiyle Kur'an'la inşallah buluşmaya devam edelim diye Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Estağfirullah. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Size ne oluyor da Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Allah yolunda kıtal etmiyorsunuz? وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. Üstelik erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan zayıf bırakılanlar, güçsüz bırakılanlar, zor durumda olanlar var olduğu halde ve bunlar yekulune rabbena ahricna min hazihi al-qaryati al-zalimi ehluha. Bir taraftan bunlar o biçareliklerinin içerisinde, o zayıf ve imkansızlıklar içerisinde şöyle Rablerine yalvarıp duruyorlar: ey Rabbimiz, şu ehli zalim olan şu beldeden bizi ne olur kurtar çıkar, şu şehirden bizi kurtar. Zulüm altında oldukları için Rabbimize böyle niyaz ediyorlar. Ve ceallena milledünke veliyye. Ey Rabbimiz, bize katından bir sahip gönder. Ve ceallena milledünke nasira. Kendi katından Rabbim bize bir yardımcı gönder. Böyle zayıf biçare erkekler, kadınlar ve çocuklar böyle Rablerine niyaz edip dururlarken, onlar böyle zulüm altında inlerken, ey müminler, size ne oluyor da Allah yolunda savaş etmiyorsunuz, savaşa çıkmıyorsunuz? Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Azimüşşan'ı indiği dönemle birlikte okumak gerekiyor. Kur'an'ı doğru anlamak, doğru kavramak için bu ayetlerin hangi şartlarda nasıl indiğini bilmek gerekiyor. Elbette kıyamete kadar, Adem Aleyhisselam'dan başlayan o insanlık tarihinde kıyamete kadar zalimler, mazlumlar hep bir şekilde olacak, var ola gelmiş. Savaşlar, barışlar hep ola gelmiş. Kur'an-ı Azimüşşan da o 23 yıllık Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında adeta tüm insanlık tarihi boyunca bir şekilde yaşanan ve yaşanacak olan hadiselerin bir özeti gibi hemen hemen birçok meseleyle ilgili hadiseler cereyan etmiş. Bunun üzerine ayetler inmiş. Bu bakımdan bu ayetin iniş sebebi de şu. Malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de İslam'ı tebliğe ve dini Allah'ın istediği şekilde yaşamaya tam fırsat bulamayınca müminleri hicret etmeye yönlendirdi ve kendileri de en son Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Ama bununla beraber hicret edemeyen müminler vardı, kalmıştı. Kimisi ihtiyarlıkları sebebiyle, kimisi imkansızlıkları sebebiyle, kimisi de fırsat bulamadılar. Belki kimisi köleydi, efendisi izin vermiyordu. Kimisi hanımdı, beyi izin vermiyordu. Kimisi küçük yaştaydı, izin vermiyordu. Onlar zorluk çekiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'de anlaşma yapınca anlaşma şartlarından birisi de şuydu. Eğer Mekke'den birisi Medine'ye sığınmak isterse geri iade edilecekti. Bu şartı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uymak durumundaydı. Çünkü anlaşma şartlarıydı. Bu çerçevede de Mekke'den Medine'ye hicret edemiyor. Orada zalimlerin zulümleri altında bir şekilde inlemeye devam ediyorlardı. Mekke müşrikleri birçok defa Resulullah'ı ve ashabını ortadan kaldırma adına malum bazen efendim Yahudilerle işbirliği yapmış, bazen civar kabilelerle işbirliği yapmış, içteki münafıklarla işbirliği yaparak Efendimiz'i ve ashabını ortadan kaldırma niyetiyle nice efendim savaşlar yapmışlardı. Seriyeler düzenlemişlerdi. İşte artık yavaş yavaş Hudeybiye'den sonra müminler kendilerine savaş izni de verildiği için özellikle mazlumları kurtarmak, mazlumları uğradıkları o çileden azat etmek ve dinlerini daha hür bir şekilde yaşamalarını temin etmek maksadıyla kendilerine savaş izni de verilmişti. Artık daha önce Mekke döneminde savaşa izin çıkmamıştı. Bedir gazvesine kadar, hicretin ikinci yılına kadar da savaş izni yoktu müminlere. Sabır telkin ediliyordu. Belki Cenab-ı Hak müminlerin daha da imanda güçlü bir şekilde, kavi bir şekilde gönüllerini pekiştirmelerine bir anlamda Yüce Rabbimiz zamana yaymıştı. Belki de müminlerin henüz daha gücü ve imkanı kafirlere karşı koyacak ölçüde değildi. Savaş verilmeme izninin altında kim bilir daha nice hikmetler gizlidir. Ama verilmişti. Artık verildikten sonra da böyle müminler bir şekilde Allah'ın yardım ve inayetiyle galip gelebilecek altyapıya biiznillah sahip olduktan sonra savaşmamaları aslında bir eksiklik teşkil ediyordu. Bunun için Cenab-ı Hak size ne oluyor da işte Allah yolunda savaşa çıkmıyorsunuz. Üstelik böyle zayıf ve biçare müminler yalvarıp dururken, o insanlar yalvarıp dururken niye böylesiniz diye adeta savaşa çıkılmamasını, o müminleri zulümden kurtarma adına harekete geçilmemesini Yüce Rabbimiz kınıyordu. Kınıyordu. Ve bu hemen hemen her zaman kıyamete kadar müminlere bir çağrıdır bu aynı zamanda. Sadece Efendimizin zamanındaki müminlere değil, ashab-ı kirama değil, kıyamete kadar tüm müminler olarak bizlere bir çağrıdır. Ne zaman bir İslam ümmeti, İslam milleti, İslam devleti bir yerde mazlum duyarsa, görürse, bilirse mazlumlar var ve insanlar orada zulüm altında inliyorlar. Müminlerin hepsine düşen bir sorumluluk var. Eğer o zulmü ortadan kaldırabilecek Allah kendilerine imkan ve fırsat vermişse bir şekilde ve bunlar harekete geçmiyorlarsa bütün müminler olarak hepimiz günahkar oluyoruz. Hepimiz günahkar oluyoruz. Elbette tek başına yalın kılıç gitmek iş değil. Nitekim ayet-i kerimelerde başlangıçta Cenab-ı Hak 1:10 nispeti yapıyor. Sizden 100 kişi onlardan 1000 kişiye bedeldir buyuruyor. Daha sonra bu hafifletiliyor. Efendim sizden bir kişi onlardan 2 kişiye bedeldir buyuruluyor. Elbette o dönemin harp aletleri, edevatları, hazırlıkları bakımından da söz konusu olabilir bu durumlar. Ama bugün de müminler ister devlet olarak, millet olarak, ümmet olarak bu anlamda eğer zalimlere karşı zafer kazanmanın önünde bir tembellikten başka, zevkine düşkünlükten başka, dünya hayatını sevmekten başka bir mazeretleri yoksa ve yapmıyorlarsa, yapmıyorsak gerçekten Allah katında efendim o zalimlerin zulmüne adeta sessiz kaldığımız için bir günahın içine düşmüş oluyoruz. Cenab-ı Hak cümlemizi affeylesin. Gerçekten bugün İslam dünyasında nice zalimlerin zulmü altında inleyen kardeşlerimiz var. Ve biz İslam ümmeti olarak ne kadar kaç tane devlet efendim Müslüman halkları bünyesinde barındıran yoğunluk olarak Müslüman topluluklardan oluşan kaç tane devletiz ve bugün Filistin'de mazlumlarımız var, Suriye'de mazlumlarımız var, Irak'ta mazlumlarımız var, Myanmar'da efendim mazlumlarımız var ve bu mazlumlara bir şekilde tamam insani yardım eriştirebiliyoruz ama efendim o zalimin zulmünü ortadan kaldıracak şekilde bir güç kullanmaktan aciziz, aciz duruyoruz. Bu acizlik İslam ümmetine yakışmıyor. İslam ümmeti olarak hiçbirimize yakışmıyor. Cenab-ı Hak'tan niyazımız ümmet olarak inşallah, millet olarak, devlet olarak daha da değerlenir toplanırız da inşallah nerede bir zalim varsa onun elini tutan, nerede bir mazlum varsa ona yardımcı olan bir ümmet oluruz. Gerçekten buna niyet etmek lazım. Birbirimizi bu anlamda şuurlandırmak, cesaretlendirmek gerekiyor. Çünkü Rabbimiz apaçık bu ayeti başka türlü yorumlamanızın hiçbir imkanı yok. Niye diyor savaşmıyorsunuz Allah yolunda? Böyle zayıflar, biçareler, zalimin elinde inim inim inlerken, onlar çığlık çığlık inlerken ve Rablerine yalvarıp dururlarken, Yüce Rabbimiz müminleri birbirine kardeş yapmış ve adeta hani Yüce Rabbimiz her şeye kadir. Dilerse melekleriyle de o zalimin efendim hakkından gelir. Meleklere bile gerek yok. Cenab-ı Hakk'ın nice nice toplulukları helak ettiğini biliyoruz. Ama bu bir vazife. Allah bizi sınıyor. Hepimiz imtihan oluyoruz. Müminler olarak, mümin kardeşlerimize karşı yaptıklarımızdan ve yapamadıklarımızdan efendim mesulüz. Bu anlamda da Yüce Rabbimiz, madem ki Allah'a iman ediyorsunuz, o zaman sizin gibi Allah'a iman eden müminlerin yanında olmak durumundasınız. Onların üzerindeki zulüm kılıcını durdurmak durumundasınız diye müminlere bir vazife yüklüyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ 76. ayet Nisa suresi. Allah'a iman edenler, müminler Allah yolunda savaşırlar. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ İnkarcılar ise, kafirler ise tağut yolunda savaşırlar. Tağut, şeytani güçler. Yani şöyle söyleyelim, hak din karşısında, hak ve hakikat karşısında bir şekilde örgütlü olarak duran ve adeta kafirlere liderlik eden her türlü kişi, kurum tağuttur. Allah'ın dinini ortadan kaldırmak, hak ve hakikati ortadan kaldırmak adına bu anlamda önderlik eden kişi ya da kurumların hepsi tağut cümlesindendir. Bu bakımdan tağut, Kur'an-ı Azimüşşan'da böyle hak davanın karşısında duran güçleri ifade eder. İşte Yüce Rabbimiz öyle buyuruyor. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkarcılarsa tağut uğruna savaşırlar. فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ Ey müminler! Artık şeytanın dostlarıyla savaşın. Adeta bu tağut yolunda savaşanlar, onlar şeytanın dostlarıdır. Şeytanın etrafında halkalanmış, peşine düşmüş kimselerdir. Onun ordusudur onlar. Siz onlarla savaşın buyuruyor Cenab-ı Hak. Çünkü şeytan ve askerleri daima insanın düşmanıdır, dinin düşmanıdır, Allah düşmanıdır. Öyleyse bu düşmanların bir şekilde bertaraf edilmesini Rabbimiz emrediyor. Şimdi efendim her şey sulh içinde olsa olmaz mı? Evet, arzulanan sulh, ama insanlık tarihi kadar gerçek bir şey var ki sulhu sağlayabilmek için güçlü olmak, evet, gerektiğinde elbette sözle düzeltilebilecek bir şey varsa öncelikle sözle düzeltmek. Başka daha farklı yollar varsa onları da denemek. Ama öylelerde olur ki artık savaştan başka çareniz kalmaz. Gerçekten orada savaşmak esastır. Çünkü sulhü, sükunu sağlamak, adaleti ayakta tutmak için, zulmü ortadan kaldırmak için savaşmak da yollardan bir tanesidir. Elbette en son yollardan bir tanesi olsa bile yine yollardan bir tanesidir ve zarurettir. Kıyamete kadar da bu böyle olacaktır. Hiçbir zaman tağutlar, şeytanın askerleri elbette bitmeyecektir. Bu da müminlere verilmiş bir vazifedir. Yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini sağlamak, Allah'ın dininin hakimiyetini sağlamak, fitnenin her türlüsünü ortadan kaldırmak, tam hak ve hakikat üzere, adalet üzere bir sulh-ü sükunu sağlamak için gerektiğinde kılıca sarılmak, gerektiğinde savaşa girişmek ve bundan asla yılmamak ve korkmamak müminlerden beklenen bir durumdur ve davranıştır. Rabbimiz fekatilu evliya eşşeytan, artık şeytanın dostlarıyla, yardakçılarıyla savaşın. İnne keyde şeytani kâne daifâ. Şunu bilin ki diyor, şeytanın hile ve tuzakları daima zayıftır. Yani hak ve hakikat karşısında şeytan odaklarının, şeytani güçlerin, tağuti güçlerin hiçbir zaman kurdukları tuzaklar Allah'ın yardımı ve müminlerin firaseti karşısında asla duramazlar, zayıftırlar, çabuk çökerler diyor. Burada demek ki esas zafiyet şeytanın ya da şeytani güçlerin güçlerinde değil, kuvvetli oluşlarında değil. Müminlerin bu işe samimi bir şekilde iradelerini ortaya koymamalarında ve bu iş için gerekli olan teşkilatlanmayı, gerekli olan ekipler kurmayı, ordular ya da mücadele edecek efendim kimseler oluşturmayı becerememeleridir. Yani Yüce Rabbimiz şeytanın ve şeytani dostların, şeytani kurumların, kuruluşların, teşkilatların hile ve tuzakları zayıftır buyurduğuna göre hala bu tuzaklara, bu zayıf tuzaklara karşı müminler galip gelemiyor, başarılı olamıyorlarsa burada iman noktasında ve müminlerin birlik noktasındaki zayıflıklarının çok daha büyük olduğunu gösteriyor. Esasen hastalık içimizde. Hastalık içimizde. Yüce Rabbimiz, ey müminler, siz kendinize bakın. Aleyküm enfusekum la yedurrukum men dalle izehtedeytum. Eğer siz Allah'ın gösterdiği çerçevede hidayet üzere olursanız sapıtanlar asla size zarar veremez buyuruyor ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz. Demek ki esas biz Rabbimizin istediği çerçevede bir yol, yöntem belirleyemiyoruz. Öyle bir yolda yürüyemiyoruz. O yürüyemeyişimizin cezasını hep birlikte ümmet olarak çekiyoruz. Yani müminler olarak kendi içimize dönerek, derlenip toparlanmadan, kendimize çeki düzen vermeden başka da çıkış yolu ve çaresi bu işin yok. Yani Yüce Rabbimiz açıkça hiçbir zaman şeytandan ve şeytana ait bütün hile ve tuzaklardan korkmamamız gerektiğini, onun hilesinin çok zayıf olduğunu beyan buyuruyor. Demek ki aslında insan ferdi hayatta da, kişisel hayatında da şeytan ve askerlerine karşı hiçbir zaman korkmamalı. Müminin Allah'a bağlılığı sıhhatli ve samimi, güçlü olduğu sürece hiçbir şeytani gücün kendisine zarar vermeyeceğinden emin olmalı. Bu bakımdan bazen denir ki işte efendim üç harfliler, cinler insana şöyle yaptı, böyle yaptı. Denir ki alimlerimiz diyorlar ki esasen zayıf insana bir şey yapar onlar. Zayıf insan zayıf noktasından tabiri caizse nüfuz ederler. Bir şekilde onun aklını çeler, kalbini çeler, bir şekilde rahatsız ederler. Hakikatte onlar son derece zayıftır. Allah'a güven, iman Allah'a güvendir. Allah'a güveni tam olan mümin kainata meydan okur. Yani cinler bile onun emrine giren bir gücü vardır müminin, gerçek müminin. Öyleyse eğer biz yeniliyorsak, bir şekilde mağlubiyete düçar oluyorsak, şeytan bizi tabiri caizse kendi yoluna doğru çekip götürüyorsa, bu şeytanın güçlü oluşundan değil, bizim zayıf oluşumuzdan kaynaklanıyor. Nitekim kıyamet gününde o günahkarlar cehenneme doğru sürüklenirken şeytanı kınayacaklar, sen bizi aldattın diyeceklermiş. O da diyecekmiş ki فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ. Siz beni ayıplamayın, kınamayın. Siz kendinizi kınayın. Ben sizi davet ettim, siz de oraya icabet ettiniz. Çünkü Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey şeytan, senin ve askerlerinin benim kullarım üzerinde hiçbir sultası, hükümranlığı olamaz diyor. Leyse leke aleyhim sultan. Kesinlikle senin onlar üzerinde sultan olamaz. Yani saltanat süremezsin onlar üzerinde. İstediğini onlara yaptıramazsın. Peki bugün şeytan niye yaptırıyor? İşte bizim o Allah'a kulluktaki zafiyetimizden kaynaklanıyor. yalnız Allah'ın kulu olduğumuza dair inancımızı, imanımızı gerçekten içimizde hisseder ve ona göre o kulluğu unutmazsak ve Rabbimize sığınarak yola devam edersek, Rabbimizden yardım dileyerek yola devam edersek, fert olarak şeytanın bize karşı kazanabileceği hiçbir zafer, hiçbir alan yoktur. Biiznillahü Teala. Aynı şekilde müminler topluluğu kendi içerisinde bütünlük sağlar ve kardeşlik tesis eder ve birbirinin kuyusunu kazmaz, birlikte hareket etme becerisini kazanabilirlerse, müminler topluluğu olarak şeytani güçlerin hepsi bir araya gelse, onların hepsinin tuzaklarının son derece zayıf olduğunu Rabbimiz bize haber veriyor. Müminler topluluğunu yine yenemeyecekler. Kafirler topluluğu hiçbir zaman müminler topluluğunu yenemeyecekler. Zafiyet müminlerdeki o tesanütsüzlükten kaynaklanıyor. Yani omuz omuza verememekten kaynaklanıyor. İmanlarının adamı olamamalarından kaynaklanıyor. Apaçık Rabbimiz bizim zayıf noktamıza işaret ediyor. Elem tera ilellezine qile lehum küffü eydiyekum ve akimus salah ve atuz zeka. Görmedin mi ey Habibim? Kendilerine ellerinizi çekin. Şimdilik tabiri caizse böyle savaşa güçle, mücadeleye girişmeyin. Namazınızı dürüstçe kılın. Zekatınızı verin denilenleri görmedin mi? Bunlara böyle denilmişti. Felemma kutibe aleyhimul kıtalu. Ama ne zaman ki kendilerine kıtal farz kılındı, hadi savaşın artık dendi. İza ferikum minhum yahşevnen nase ke haşyetillah ev eşedde haşye. Onlardan bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi korkuyor. Hatta daha çok korkuyor. Başlangıçta müminler arasında yahu diyorlarmış, keşke harbe izin verilse de, savaşa izin verilse de şu adamların bir hakkından gelsek. Cenab-ı Hak işte hicretin ikinci yılına kadar cihada izin vermiyor. Savaşa izin vermiyor. Ama o dönem zarfında tabii zulümler görüyorlar, nice nice çileler görüyorlar. Bileniyorlar sanki, müminler de bileniyor zaten. Ya bir izin çıksa da biz de şunların bir hakkından gelsek anlamında bir savaşa izin, içlerinden böyle niyetler geçiyor. Cenab-ı Hak da hani biz bunlara böyle demiştik diyor. Ellerinizi şimdilik çekin. İşte sabırlı olun. Dininize sebatkar davranın. Bu çilelere şimdilik katlanın anlamında. Namazınızı dürüstçe kılın. Zekatınızı verin. Demiştik diyor. Ama o dönemde onların sorumluluğu buydu. Savaş sorumlulukları yoktu. Ne zaman diyor kendilerine savaş farz kılındı, onlardan bir grup o savaşacakları insanlardan korkmaya başladılar. Hem de öyle korkuyorlardı ki Allah'tan korkar gibi korkuyorlardı. Hatta diyor daha şiddetli korkuyorlardı. Ev eşeddu haşye. Hatta çok daha fazla korkmaya başladılar. Ve kalu, hatta şöyle demeye başladılar. Dediler. Rabbena lime ketebte aleynel gıtal. Allah'ım niye bize savaşa farz kıldın? Levla ekhartena ila ecelin garip. Ya Rabbi bir müddet daha şu savaş hani farz kılınmasaydı, bir müddet daha geciktirilseydi olmaz mıydı anlamında böyle demeye başladılar diyor. Kul, de ki böylelerine ey Habibim, meta'ud dünya galil. Şu dünya geçimliği var ya, dünya geçimliği, dünya istifadesi, dünya meta'ı, malı, mülkü, zevki, safası çok az bir şeydir. Azıcık bir şeydir. Yani yok gibi bir şeydir. Vel ahiretu hayrul limen ittaka. Halbuki ahiret yurdu, öldükten sonraki hayat, muttakiler için çok daha üstündür, çok daha şereflidir, çok daha hayırlıdır. Ve la tuzlemune fetila. Üstelik siz zerre kadar, bir iplik kadar, kıl kadar zulme uğramayacaksınız. Yani yaptığınız her şeyin karşılığını göreceksiniz. Can verirseniz de göreceksiniz. Ebedi bir dirilik kazanacaksınız. Allah katında nice nice rızıklar sizlere ikram edilecek. Yaralanırsanız, gazi olursanız da size Cenab-ı Hak hiçbir zaman zulmetmeyecek. Hiçbir zaman zulme uğramayacaksınız. Efendim, kazanan siz olacaksınız. Sen onlara böyle söyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Demek ki tabii efendim, ölümü sevmek ya da ölümden korkmamak ancak imanla ve Allah muhabbetiyle Allah dostluğuyla aşılabilecek bir şeydir. Ölümden korkmak ancak imanla ve Allah dostluğuyla aşılabilecek bir şeydir, korkudur. Yoksa herkes ölümden bir şekilde korkar ve ürker. Ölmek istemez. Ölmek isteyen ya da ölümden korkmayan, ölümün bir son olmadığına yakinen iman eden kimsedir. Ölüm son değildir. Değil mi? Biz şimdi misafirhanede bulunuyoruz. Bir dünya misafirhanesindeyiz. Esas hayatımız ahirette başlayacak. Ve bizim ebedi hayatımız orası. Biz burada geçici bir maksatla imtihan için bulunuyoruz. Ha, bu iman bir insanın yüreğinde ne kadar oturursa ve Allah'ın insanları öldükten sonra diriltmesi ve Allah'ın bize Kur'an'da vaat ettiği nimetlere iman, inanç ne kadar güçlüyse ölüm o kadar korkusunu yitirir insanın gözünde. Ha, öyle yitirir ki şebi arus haline de dönüşür. Yani düğün gününe dönüşür Mevlana'nın ifadesiyle. Arzulanan bir şey olur. Allah'ım ne zaman der, ne zaman vuslat olacak, ne zaman der. Ama onun dışında eğer iman bu derece güçlü oturmamışsa yüreklere, öldükten sonraki hayatın çok daha üstün ve ebedi bir hayat olduğu inancı tam böyle yüreklerimizin içine oturmamışsa, o zaman müminiz de desek, bugün iman ediyoruz, ahirete iman ediyoruz da desek, bu yakini bir seviyeye, yani gerçekten bir hakikat seviyesine tam olarak yüreğimizde tam oturmadığı sürece, buna ilmel yakin, hakkel yakin, işte çeşitli seviyeleri var. Aynel yakin, hakkel yakin diye. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Bir şeyi bilmek, adeta görmek ve bizzat yaşamak demektir bu. Bunu gözle görürcesine bir ahirete iman yüreğimize oturmadığı sürece her mümin henüz daha zayıf imanlıdır. Ve zayıf imanlı olan her mümin de efendim korkar. Ölümden korkar. Ölümü adeta her ne kadar iman etse de şuur altı gibi bir background'unda diyelim, arka planında, beynin arka planında tereddütler yaşar. O tereddütler doğru tereddütler değil aslında. O tereddütler imana bile gerektiğinde zaaf peyda edebilecek tereddütler. Bunlardan kurtulmak gerekiyor. O bakımdan Yüce Rabbimiz işte burada dikkat ederseniz ölümden korkan insanlara dünya gerçeğini hatırlatıyor, buyuruyor. Niye korkuyor insan? Dünyanın son derece sanki uzun bir vakit olduğuna inanıyor. Bugün ölmese, biraz 10 sene daha sonra ölse, 20 sene daha sonra ölse, sanki çok şeylerle karşılaşacak ya da çok büyük nimetlere erişecekmiş gibi düşünüyor. Cenab-ı Hak ne kadar uzun olursa olsun, ne kadar çok olursa olsun, yani ömrünüz ne kadar uzun olursa olsun, dünyalığınız ne kadar çok olursa olsun, kul diyor, meta'ud dünya galil, o korkanlara de ki, ya dünya istifadesi, dünya meta'ı, dünya malı mülkü, dünya zevki safası çok az bir şeydir, azın azı bir şeydir, yok gibi bir şeydir. Vel ahiretu hayrul limen ittega, muttakiler için ahiret her şeyden çok daha hayırlıdır. Ve burada yaptığınız hiçbir şey, güzellik asla unutulmayacak. Ve siz zerre kadar bir zulme uğramayacaksınız. Bunu söyle diyor. Demek ki insanın ölüm korkusunda ahiretin daha hayırlı olduğuna dair inanç eksikliği, dünyanın geçici olduğuna dair inanç eksikliği, bir de acaba orada burada yaptığım fedakarlıklar, can vereceğiz, mal vereceğiz, orada boşa gider mi? Boşuna mı yapıyoruz biz bunu? Yani tabiri caizse ya boşu boşuna kendi kendimizi tehlikeye mi atıyoruz yani, ölüme atıyoruz? Biraz daha fazla yaşasak, çoluk çocuğun başında dursak daha iyi değil mi? İşte ne bileyim, bak burada malımızı, mülkümüzü bu işe veriyoruz, doğru mu yapıyoruz, eğri mi yapıyoruz gibi. Sanki orada karşılığını bulacak mıyız, bulamayacak mıyız? Bu noktalarda şuur altımızda, imanımız güçlü değilse gelgitler yaşıyoruz. Yani nefis fısıl diyor, şeytan fısıl diyor. Diyor ki yani sen gitme diyor, başkası gitsin diyor, şu olsun, bu olsun diyor. İşte Yüce Rabbimiz bütün bu insanlardan korkunun temelinde, ölümden korkunun temelinde bu anlayışlarımızın olduğuna dikkat çekiyor ve bizi tabir ediyor. Bizi tabir ediyor. O zaman müminler olarak gerçekten bu ehli tasavvufun dünya hakkında dikkat ederseniz sürekli dünyayı insanın gönlünde ve gözünde küçültmeye çalışırlar. Niye? Çünkü bütün hataların ve gafletin başında bu oluyor. İşte bu büyük bir perde oluşuyor. Büyük bir perde, gaflet perdesi oluşturuyor dünya hayatı. Ya dünya hayatının zevkleri, safaları büyük bir gaflet oluşturuyor. Bu bakımdan bütün hak dostları manen terbiye ettikleri kimselere sürekli dünyanın bu gerçek yüzünü gösteriyorlar. Ki Rabbimiz zaten onun terbiye metodu budur. Rabbimizin terbiye metodu budur. Ve ahireti öne çıkarıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle. Gerçek hayat ahiret hayattır diyor. Mekke fethedilirken devenin üzerinde bir taraftan böyle secde edercesine Resulullah devenin yelesine ne alnı diyecek şekilde secde ederek giriyor. Müminler çok sevinçli. Çünkü bir zamanlar çile çektikleri o Mekke'ye muzaffer asker olarak giriyorlar. Galip bir asker olarak giriyorlar. Müthiş bir sevinçleri var. Ama Resulullah Efendimiz'de müthiş bir tevazu var. Diyor ki bir taraftan sahabenin duyacağı şekilde hayat ahiret hayatıdır. Gerçek hayat ahiret hayatıdır. Aman bu zafer nimeti sizi sarhoş etmesin dercesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları uyarıyor. Devam ediyor bakınız. Ölüm korkusunu yeniyor adeta Yüce Rabbimiz. Eyne mâ tekûnû yudrik kümül mevt. Nerede olursanız olun. Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalayacaktır diyor. Ölüm sizi gelip bulacak. Nerede olursanız olun. Velev küntüm fî burûcim müşeyyede. İsterseniz son derece korunaklı böyle yapılmış kalelerin içinde olun. Sarp kalelerin içinde olun. İsterseniz böyle yıldızlarda yer tutun. Nerede tutarsanız tutun. İster yerin altına gizlenin, ister göğe çıkın, ister kaleler örün etrafınıza, nerede olursanız olun, eyne mâ tekûnû yudrik kümül mevût. Ölüm gelecek, sizi yakalayacaktır. Yani ölümsüzlük diye bir şey söz konusu değil şu fani hayatta diyor. Nasıl söyleyeceksin? 900 sene yaşasan da öleceksin, 1000 sene yaşasan da öleceksin. Ve bu ömür ne kadar uzun olursa olsun hepsi az demektir. Ebedi hayatın yanında yok hükmündedir. Öyleyse diyor Allah yolunda savaştan kaçmanın bir gerçek bir mazereti yok. Yani akli bir mazereti yok, mantıki bir mazereti yok. Boşuna kaçıyorsunuz adeta, korkuyorsunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve in tusibhum hasenetun yekulu hadihi min indillah. Kendilerine bir güzellik, iyilik dokunsa derler ki bu Allah katındandır. Allah bizim yüzümüze baktı. Tamam, Cenab-ı Hak bize bak, ihsanlarını, ikramlarını gönderdi. Elhamdülillah. Ne zaman bir iyilik dokunsa hemen böyle derler. Ve in tusibhum seyyiatun, kendilerine bir kötülük dokunsa, bir başlarına bela gelse, musibet gelse veya bir seyyiye ortaya çıksa yekulu hadihi min indik, bu sendendir derler Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Bu senden oldu derler. Uğursuzluk senden oldu derler. Yahudiler özellikle, münafıklar da tabii onlara kulak veriyor. Aynı sözü onlar da söylüyorlar. Diyelim işleri rast gitse, ticaretle uğraşıyorlar diyelim. Diyorlar ki Allah yüzümüze baktı. Ne güzel elhamdülillah deyip seviniyorlar. Ama kıtlık olsa veya hafiften bir sıkıntı meydana gelse, işte efendim pazarda tabiri caizse müşteri kalmayacak olsa, yok bu Muhammed'in uğursuzluğundandır derlermiş Yahudiler sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak da onların bu durumunu ortaya koyuyor. Böyle söylerler diyor. Kul küllüm min indillah. Onlara de ki hepsi Allah katındandır. Bunların tümünün yaratıcısı Allah'tır. İhsanı, ikramı gönderenin yaratıcısı da Allah'tır. İrade edeni de Allah'tır. O bela ve musibet gibi gördüğünüzün yaratıcısı da, takdir edeni de Allah'tır. Hepsi Allah'tandır. Yani Allah'tan bir başka yaratıcı yok. Yani bu iyiliği de kötülüğü de yaratan Allah'tır. Elbette Cenab-ı Hak iyilikten razıdır ama kötülüğe rızası yoktur. İslam alimleri, ehl-i sünnet alimleri bu inceliğin altını çizerler. Hayrı da şerri de yaratan Allah'tır. Ancak Allah'ın şerre rızası yoktur. Ha, rızası olmadığı halde şer niye yaratılır? Onun birçok hikmetleri vardır. Ha, çoğu zaman şer insanın kendi kazandıklarının bir sonucu olarak Cenab-ı Hak tarafından yaratılır ama insan onu hak eder. İyilik ve güzellikleri ise Yüce Rabbimiz hep ikram eder. İnsan, bu bir Kur'an edebidir. Kur'an'ın bize öğrettiği edeptir. Bir sonraki ayette bunun üzerinde duracak Yüce Rabbimiz. Onun orada yerinde inşallah ona işaret edelim. فَمَا لِهَا اُلَٰئِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد۪يثًا Ya bu topluluğa ne oluyor diyor Cenab-ı Hak. Nasıl bir topluluk bu topluluk ki? Neredeyse sözü anlayamayacaklar. Hiçbir söz anlamayacaklar. Yani bu kadar açık ve net her şeyi söylendiği halde kendilerine nasıl bir topluluk ki bu topluluk hiçbir sözü neredeyse anlayamayacaklar. Anlamayacaklar. Anlamak istemiyorlar tabii. Anlamak istemeyince anlamıyor. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Ey Nebi-i Ekrem! Sana erişen her türlü iyilik ve güzellik Allah'tandır. Çünkü Yüce Rabbimiz her ne kadar kul kendi gayreti gibi görse bile bazı şeyleri Allah'ın ikramı olarak ihsan edilir. Onu düşünen, aklı sana veren Allah, o işi yapmak için sana güç ve kudret veren Allah, o işe fırsat ve imkan lütfeden Allah. Dolayısıyla iyilik ve ihsanı kul kendine değil Allah'a nispet edecek. Bir güzellik gördü, bir iyilik gördü. Rabbimizin ihsanı, ikramı diyecek. Her zaman onu görecek. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Ama senin başına bir hoşuna gitmeyecek bir kötülük isabet ettiyse, bir günah da olur bu, bir musibet de olur bu, böyle bir şey olduysa, bu senden, senin vesile olduğun, senin bir şekilde dahlin bulunan efendim sebeplerden dolayıdır diyor Cenab-ı Hak. Allah kuluna durup dururken böyle şey vermez. Özellikle insanın iradesiyle yapabileceği işler hakkında. Ama öyle şey var ki insanın iradesi altında değildir. Değil mi efendim? Yani şimdi bir anda öyle bir deprem oluyor ki Allah muhafaza buyursun. O insanın kendilerinde değil. Belki insanların işledikleri günahlar o tür şeylere sebebiyet veriyor mu? Bu konuda alimlerimizin farklı değerlendirmeleri var. Fakat burada alimlerimiz, müfessirlerimiz daha çok insanın diyor kendi iradesini bir şekilde ilgilendiren konularla ilgili hususlarla alakalıdır bu ayet-i kerime. Dolayısıyla bir başa gelen musibet üç şeyle ilgili olabilir. Birincisi gerçekten yaptığımız bir suç, günah ya da eksik tedbir diyelim sebebiyle bir ceza olarak gelir. Bir sünnetullah gereği ceza olarak gelir. İkincisi kefaret-ü zünub için Cenab-ı Hak efendim kuluna bazen ayağına diken batırır öyle diyelim. O da diyor günahlara kefaret olur. Sabırlı olur kul. O eziyetler karşısında sabrederse Allah onun günahlarına kefaret kılar. Bir de öyle Cenab-ı Hakk'ın imtihanları vardır ki eğer imtihanda o kul gerçekten sabr-ı cemil gösterirse o terfi derecat olur. Günahları efendim sildiği gibi kulun derecelerini de yükseltir. Manevi anlamda yükseltir. Çünkü Allah yolunda çektiğiniz çileler olur. O çileler sizi pişirir. O bakımdan bazen dışı musibet gibi görünen içinde nimet taşıyan postalar vardır. Manevi elçiler gibi şeyler vardır. Bu bakımdan cemal içre celal, celal içre cemal derler. Yani bazen çok güzel görürsün bir şeyi, onun içinde bir celal tecellisi saklıdır. O nimet gibi gördüğünde sen sınanırsın, imtihana tabi tutulursun ve Allah korusun o imtihanı kaybeden birisi olabilirsin. Yine musibet gibi görünen bir şeyin içinde de cemal tecellisi zuhur eder. O sana sırat-ı müstakime yönelme hissi, yönelme motivasyonu verir içinde. Nice nice hastalar hastalıklarından sonra daha muttaki bir kul olmaya niyet etmişlerdir. Birilerinin yakını vefat etmiştir, anası vefat etmiş, babası vefat etmiş veya evladı vefat etmiştir. Daha önce tabiri caizse ehli dünyalıkken sonra ehlullah olmuştur. Ahiret adamı olmuştur. Yani bu bakımdan burada bir edep öğretiliyor yalnız. Yukarıda dikkat ederseniz iyilikler de kötülükler de hepsi Allah'tandır diyerek Cenab-ı Hakk'ın takdiri, iradesi ve yaratmasına vurgu yapılırken burada böyle bir edep gözetiliyor. Bu şunun için deniyor alimlerimiz. Evet, her ne kadar hasene de seyyiye de Cenab-ı Hak tarafından yaratılıyor, takdir ediliyor ise de kula düşen edep şudur diyor. Allah'ım başıma bu belayı sen verdin tarzında bir edepsizlikte bulunmak değil. Yani nitekim Kur'an'da bize öğretilir Eyüp Aleyhisselam'ın ya da İbrahim Aleyhisselam yanlış hatırlamıyorsam ve izâ merattu fehuve yeşfîn der. Hasta olunca bana şifa veren odur der. Ve hastayı bir hastalığı hasta ben oluyorum ama şifayı o veriyor. O bakımdan olumsuz, bize olumsuz gibi görünen, öyle diyelim. Bizim çok nimet gibi o an için göremediğimiz şeyleri Allah'a nispet etmek yerine insan kul kendine diyor, onu izafe eder. Ama bütün güzellikleri Allah'a nispet eder. Yani başına bir şey mi oldu? Başına bir şey mi geldi? Bu herhalde bizi bir ikaz, bizim bir eksiğimiz var demek ki. Cenab-ı Hak bizi ikaz ediyor diyerek onu kendimize nispet edip güzelliklerin hepsini Allah'a nispet etmek, bu bir Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği bir edeptir. Bu Kur'an edebi. İşte bu ayetin öğrettiği edeplerden bir tanesi bu. Ve erselnâke linnâsi rasûlâ. Ey Nebi-i Ekrem, ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni bütün insanlara bir elçi olarak gönderdik. Tüm insanlara elçi olarak gönderdik. Ve kefâ billâhi şehîdâ. Şahit olarak Allah yeter. Yani senin elçi olduğuna şahit olarak Allah yeter. Seni kimse kabul etmese, yani ben, evet sen bütün insanlığa gönderilmiş bir peygambersin ama ya Resulallah sen Allah'ın Resulüsün diye şahadet etmeseler bile, bütün insanlık şahadet etmese bile sadece Allah'ın senin hakkında sen benim Resulümdün, Resulümsün diyerek şehadette bulunması bu yeter ey Habibim. Sen başka şahit arama. Seni yalanlarlarsa da hiç gönlünü mahzun etme. Çünkü sen Allah'ın bütün insanlığa gönderdiği elçisisin ve bu noktada şahit olarak da Allah sana kafidir, yeter buyurarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünü Rabbimiz pekiştiriyor. Cenab-ı Hak efendim Kur'an'ın her bir ayetinin öğretmek istediği ahkamla efendim hayatımıza bir çeki düzen vermeyi, hayatımızı yönlendirmeyi nasip ve müyesser eylesin. İçimizi ve dışımızı, hem zahirimizi hem batınımızı, hayatımızı Kur'an edebiyle, şu Kur'an ayetlerinin öğrettiği edeple edeplendirsin, güzelleştirsin Rabbimiz. Efendim inşallah Rabbimiz nasip ederse bir sonraki programımızda Nisa suresi 80. ayetten devam ederiz inşallah. İllahi Teala'l-Fatiha.